Ayrım 6.
Kız öğretmen okulunun ise ödeneği bitmiş. Öğrenciye yemek ve ilaç bulmak mümkün olamıyormuş. Okul her yana borçlanmış. Borçlarını ödeyememiş ve kapanmış. Bazı okullar ise asker birlikleri tarafından alındığı için kapanmaktadır. Ankara Sultanisi'ne Milli Savunma Bakanlığı almış, Kırşehir İlkokulu hastane haline getirilmiş. Cepheye yakın yerlerde ise bütün işe yarar binalar, bu arada elbet okullar, asker birliklerinin emrine verilmiştir. Savaş yıllarının sıkıntılarıyla açıklanabilecek bu sebeplerin yanında, meclisteki farklı düşünüşler okul kapanmasını farklı sebeplere bağlamaktadır. Tutucu ve dinci kanada göre, halk diyor ki, bizden okullar için 10 bin lira istiyorsunuz, biz 20 bin lira vereceğiz. Ama okullarda hiçbir öğrenci namaz kılmazsa, o öğretimden millet bir hayır görmez. Bu yüzden bizim eğitimimiz, milletin yüreğinde yer tutmuyor. Okullarımız halkın gözünde aşağılıktır. Çünkü dinin temel ilkelerine ve memleketin geleneklerine okullar saygı göstermiyor. Dipnot 13. Adı geçen eser. Demeçler. Cilt 1. Sayfa 186. Milliyetçi çevreler okul kapanması için farklı bir sebep ileri sürüyorlar. Bizim okullarımız arasında kapanmayanlar da vardır. Bunlardan biri tıbbiye, biri de harp okuldur. Çünkü bu okullar bir ihtiyacı karşılayan meslek adamları yetiştiriyorlar. Çocukları bu okullara iten şey, bitirdikten sonra bir mesleğe sahip olmaktır. Eğer okuldan çıkan bir çocuk aç kalmazsa, kendi emeğiyle geçim elde ederse o okul boş kalmaz. Bizim okullarımız nazari adamlar yetiştiriyorlar. İş adamları yetiştirmiyorlar. Dipnot 14. Adı geçen eser. Demeçler. Cilt 1. Sayfa 213. Savaş yıllarının en zor eğitim sorunlarından biri de ilkokul öğretmenlerine maaş verebilmek olmuştur. Maaşlarını il özel idarelerinden alan ilkokul, liva idareleri ve öğretmen okulu öğretmenleri bir türlü maaşlarını düzgün alamamışlardır. Bazen 8-10 ay, bazen bir yıldan fazla maaş yüzü görmeyen öğretmenler olmuştur. Konunun mecliste konuşulması sırasında Eğitim Bakanı öğretmenlerden aldığı bazı telgrafları okumuştur. 10 aydır maaş alamıyoruz. Yoksulluğun maddi ve manevi sıkıntılarına daha fazla dayanamayacağız. Bu yüzden arkadaşlarımız meslekten ayrılıyor. Fakat biz çok sevdiğimiz mesleğimizi bırakamıyoruz. Yıllarca didinerek satın aldığımız bakır, kilim, yorgan gibi ev eşyalarımızı sattık. Yoksulluğu da dayandık. Fakat gene de biriken borçlarımızı ödeyemediğimiz için kimsenin yanında haysiyetimiz kalmadı. Diğer memurlar maaşlarını ayın 22'sinde alabiliyorlar. Bizim aç bırakılmamızın sebebi nedir? Dipnot 15. Adı geçen eser. Demeçler. Sayfa 159. Bu maaş güçlüğü yalnız savaş yıllarının değil, daha sonraları Türkiye Cumhuriyeti'nde bir numaralı eğitim sorunu olmakta devam edecektir. Geçici İlköğretim Kanunu'nun 15. maddesinden çıkan bu güçlüğün asıl nedeni memleketin ekonomik durumunun bozukluğudur. Halk, okul ve öğretmen maaşları için kendisinden istenen vergiyi ödeyememekte, bu yüzden öğretmen maaşsız kalmaktadır. Daha ileride etraflıca tartışacak bu güçlük için Eğitim Bakanlığı savaş yıllarında bazı çareler aramıştır. İlkokul öğretmenlerine de öbür memurlar gibi genel bütçeden maaş verilmesi düşünülmüş ama maliye gerekli ödeneği ayıramadığı için bu yapılamamıştır. Bunun üzerine vilayetlere sıkı emirler verilmiş, öğretmen maaşlarına öncelik tanınması istenmiş fakat bunların hiçbiri güçlüğü çözememiştir. Memleketin eğitim sorunlarına çıkar yollar aramak ve eğitimcilerin görüşlerinden faydalanmak için 15 Temmuz 1921'de Ankara'da büyük bir eğitim kongresi toplanır. Birinci heyeti ilmiye. İdarecilerin, öğretmenlerin ve ileri gelen fikir adamlarının katıldığı bu kongreden bakanlık ciddi kararlar ummaktadır. Fakat kongrenin açılışından bir gün sonra Yunanların Eskişehir saldırısı başlar ve Ankara'ya doğru sarkar. Bu yüzden kongre hiçbir çalışma yapamadan dağılmak zorunda kalır. Savaş yıllarının dikkate değer eğitim çalışmalarından birisi de okul programlarını değiştirmek için girişilen çabalar olmuştur. Meclisteki tutucu grubun desteği ile Vehbi Efendi Eğitim Bakanı olunca çoğu hocalardan seçilmiş bir program komisyonu toplar. Basında da çeşitli eleştirmelere yol açan uzun tartışmalardan sonra kurul, okul programlarını aşağıdaki biçimde değiştirmeye karar verir. Okullarda din dersleri artılacaktır. Sultanilere yeni medrese adı verilecek ve bunlar medreselerle birleştirilecektir. Öğretmen okulu öğrencileri sarık saracak, okullardaki müzik derslerinin adı ilahi dersi olarak değiştirilecek ve bu derslerde öğrenciye uygun ilahiler öğretilecektir. Resim derslerine çizgi ders adı verilecek ve canlıların resimlerinin yapılması yasak edilecektir. Okullarda yaparak öğretime önem verilecek, köy ilkokullarının öğrencinin hiç olmazsa çarık ve çuval dikmeyi öğrenmesi sağlanacaktır. Kurtuluş Savaşı'nın zaferle bitmesi ve kısa bir zaman sonra da Vehbi Efendi'nin Eğitim Bakanlığı'ndan ayrılması düşünülen bu değişikliğin uygulanmasını önlemiştir. Ankara hükümeti eğitim çabalarının en büyüğünü halk eğitimine harcamıştır. Halk eğitimi her şeyden evvel pratik bir zorunluluktu. Bir yandan işgal kuvvetleri, bir yandan da halife ordusu halkı milli mücadelelerden vazgeçirmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlardı. Gizli İngiliz derneklerinin hilafet ordusuna asker yazılanlara ödediği aylık Ankara hükümeti bakanlarının aylığını geçiyordu. Bunun için halkı milli mücadeleye inandırmak başarının ilk koşulu halini almıştı. Meclisin açılmasından kısa bir zaman sonra Ankara Türkiye'nin basın merkezlerinden biri durumuna geldi. Hükümetin resmi görüşünü yansıtan Hakimiyet-i Milliye gazetesinden başka Yeni Gün, Öğüt, Köy Hocası, Yeni Dünya, Sebilür Reşat gibi günlük ve haftalık gazeteler, Kalem, Anadolu, Terbiye Mecmuası, Kızılay gibi dergiler Ankara'da yayınlanmaya başladı. Bu yayın çalışmalarının ne güçlüklerle yapıldığını göstermek için mürekkebin baca kurumundan yapıldığını, kağıdın Kötü Ahmet adında bir tütün kaçakçısı tarafından katır sırtında ve gizli olarak Bursa'dan kaçırılıp getirildiğini eklemek gerekecektir. Basının bu çabası başka eğitim girişimleri ile de destekleniyordu. Ankara okullarından birinin salonunda devrin tanınmış aydınları halk için serbest dersler veriyorlardı. Millet bahçesinde bir açık hava sahnesi kurulmuştu. Basit tahtalarla yapılan bu sahnede zafer ve yenilgi günlerinde heyecanlı toplantılar yapılıyor, temsiller veriliyordu. O yıllarda Ankara'yı ziyaret eden Amerikalı gazeteci Clarence Strait, bu salaş tiyatroda bir Hamlet temsili seyretmiş, bir yandan İngilizlerle savaşan Türklerin bir yandan Hamlet oynamasına şaşırıp kalmıştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bahçesinde halka konserler vermek için küçük bir köşk yapılmıştı. Büyük Millet Meclisi bandosu İsmail Zühtü Bey'in idaresinde her akşam burada halka konserler veriyor ve bu konserler ilgi görüyordu. Şiir ve müzik halk eğitiminde başarıyla kullanılıyordu. Önemli zaferler ve yenilgiler üzerine yazılan şiirleri müzik öğretmenleri besteliyor, bunlar okullardan başlayarak dalga dalga halka yayılıyordu. Aydın'ın Yunanların eline geçmesi üzerine Sami Rifat Bey'in yazdığı Aydın Aydın Güzel Aydın Keşke Yanıp Kül Olaydın kavuşaklı bir şiir Yekta Bey tarafından bestelenmiş ve pek tutulmuştu. Mehmet Akif'in yazdığı İstiklal Marşı gene bu arada bestelenmiştir. Latin harflerinin kabulünü izleyen yıllarda büyük ölçüde gelişen gece okulları savaş yıllarında da küçümsenmeyecek bir çalışma göstermiştir. Memleketin çeşitli bölgelerinde özellikle öğretmen birliklerinin desteğiyle açılan gece okullarına 8 bin öğrenci devam etmiştir. Dinin ve camilerin halkın eğitiminde oynadığı büyük role burada işaret etmek uygun olacaktır. Kuvayi Milliye devri boyunca din, Anadolu hareketinin en büyük yardımcılarından biri olmuştur. İstanbul'daki halife ve onun çevresine yamanan din adamları, milli mücadeleyi kırmak için bütün kuvvetlerini harcarken, Anadolu'nun namuslu din adamları bu kötü davranışı karşılamak ve halkı bu ölüm kalım savaşına sürebilmek için ellerinden geleni yapmışlardır. Hocalardan kurulan bir aydınlatma heyeti cami cami dolaşarak halka vaazlar vermiş, meclisin bütün yayınları camiler kanalıyla halka duyurulmuştur. Yokluklar içinde ve işgal altında yürütülen bu eğitim çalışmaları halkın inancını canlı tutmuş, Ankara'da büyük bir idealizmin yer etmesine yardım etmiştir. Memlekete faydalı olmak gayreti, bilmek arzusunu kamçılamış, Ankara en çok kitap aranan ve okunan bir kent haline almıştır. İstanbul'dan katır sırtına taşınan ilk kitaplarla Ankara'nın kitapçı dükkanları kurulmaya başlamış ve okuma aşığı buralarda karşılanmıştır. Savaş yıllarında birkaç kez Ankara'yı ziyaret etmiş olan Fransız gazeteci Golis, Paris'ten ayrılırken bir dostuna şunları yazıyordu. Yakında Ankara'ya dönüş armağanı olarak bir bavul kitap götürüyorum. Şimdi orada en çok aranan şey kitaptır. Bölüm 4. Türkiye Cumhuriyeti. Genel durum. Türkiye Cumhuriyeti dış saldırganlara karşı kazanılan bir savaştan doğmuştur. Gerçi doğumu hazırlayan yıllar ekonomik çöküntünün görülmemiş boyutlara ulaştığı yıllardır. Ancak Türk devrimi bir ekonomik bunalımdan doğmamıştır. Kurucular daha iyi yaşama koşulları isteyen kitlelerin ağırlıklarını omuzlarında duymamışlardır. Tersine birlik ve özveri isteyen bir çarpışma için halktan daha çok isteyebilmişler, bundan da kendilerini haklı görmüşlerdir. Türk halkı bütün büyük bunalımlarda olduğu gibi isteyeni kanından ve malından seve seve vermiştir. Bu yüzden bürokrat aydınlar reformlara girişirken halkın neler istediğine kulak vermemişler, kendi reform fikirlerinin halkın gerçek isteklerine uyup uymadığına bakmamışlar, emirler ve kanunlara değişmeleri yukarıdan zorlayabilmişlerdir. Cumhuriyetin en büyük eksiği devrim bir ekonomik çöküntü içinde gerçekleştiği halde yoksulluktan kurtulmak için dövüşen örgütlü bir halk kitlesinin eksikliği olmuştur. Kurtuluş Savaşı Yunan ordusunun İzmir'den atılmasıyla sona erer. Barış Anlaşması uzun ve kesintili görüşmelerden sonra 24 Temmuz 1923'te Lozan'da imzalanır. Lozan Anlaşması Türkiye'ye siyasi bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü sağlamıştır. Ama bu anlaşma ile Batı'dan Türkiye'nin uzun süreli ekonomik gelişmesi için yardımlar koparıldığı söylenemez. Söz gelimi kapitülasyonlar kaldırılmış fakat onların imtiyazlı hükümlerine dayanarak kurulan yabancı şirketlere dokunulmamıştır. 1925 ve 1940 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti bu şirketleri millileştirmek için fakir bütçesinden büyük paralar ayırmak zorunda kalmıştır. Tütün Rejisi 4 milyon, İstanbul Ruhdumlar İdaresi 40 milyon franka, Aydın Demiryolları 2 milyon İngiliz lirasına devletleştirilmiştir. Lozan Anlaşması ile Türkiye Osmanlı borçlarının %62'sini ödemeyi kabullenmek zorunda kalır. Bu borçlar 1929 yılından başlayarak 15 yıl bütçenin %12-18'ini götürmüştür. Üstelik borçların taksite başlayana kadar Türkiye kendi gümrüklerini istediği gibi ayarlamak hakkından yoksun bırakılmıştır. Bu yüzden 1929'a kadar ödeme dengesi büyük açıklar vermiştir. Dipnot 1. Herschlag 2. Turkey and Economy in Transition 1958 sayfa 29. Lozan'da varılan geçici anlaşma zengin Musul petrollerinin Türkiye'nin elinden çıkmasıyla sonuçlanmıştır. Lozan Anlaşması'nı izleyen aylarda Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi üst üste bazı önemli kararlar alır. Ankara başşehir olarak kabul edilir, Cumhuriyet ilan edilir, Mustafa Kemal Cumhurbaşkanı seçilir, halifelik kaldırılır, medreseler kapatılır ve eğitim kurumları Milli Eğitim Bakanlığı idaresine birleştirilir. Osmanlı İmparatorluğu'nun son siyasi kalıntıları ile beraber onun dayandığı ideolojik temelleri de yıkan bu kararlar, Kurtuluş Savaşı yıllarında işbirliği yapan aydın kadroyu parçalar. Tutucu, dinci kanatla reformcu bürokratlar arasında uzlaşma olanağı kalmaz. Mustafa Kemal kendi görüşlerini paylaşarak bir siyasi parti kurmaya karar verir. Meclis dağılır ve seçim yenilenir. Kurmayı düşündüğü siyasi partinin, Halk Partisi'nin ilkelerini Mustafa Kemal şöyle açıklamaktadır. Halk fırkası dediğimiz zaman bunun içine bir bölüm değil, bütün millet dahildir. Memleketimiz çiftçi memleketidir. Bu böyle olunca büyük arazi ve çiftlik sahipleri akla gelir. Bizde büyük araziye kaç kişi sahiptir? İncelenirse görülür ki hiç kimse büyük araziye sahip değildir. Bu arazi sahipleri de korunacak kimselerdir. Sonra sanat sahipleri ve kasabalarda ticaret eden küçük tüccarlar akla gelir. Elbette bunların menfaatlerini, bugünlerini ve geleceklerini sağlamak ve korumak zorunluluğundayız. Bu ticaret erbabının yanında büyük sermaye sahibi insanlar yoktur. Kaç milyonerimiz var? Hiç. Böylece biraz parası olanlara da düşman olacak değiliz. Tersine memleketimize de milyonerlerin ve milyarderlerin yetişmesine çalışacağız. Sonra işçi gelir. İşçimizin sayısı bugün 20 bini geçmez. Tarlada çalışan çiftçiden farkı olmayan işçiyi de korumak gerekir. Dipnot 2. Atatürk'ün Söyle ve Demeçleri. Cilt 2. Sayfa 97. Ankara 1959. 7-2-1923'te Balıkesir'de halkla yapılan konuşmadan. Yeni kurulan parti sadece Kurtuluş Savaşı'na ihanet edenler kapısını kapamıştır. Bu ülke parti tüzüğünde açıkça belirtilir. Onun dışında kalan ve savaşı el birliğiyle yürüten ama sosyal kökenleri değişik insanları halk fırkası içinde tutmuştur. Sivil ve asker bürokratlar, toprak ağları, yerel eşraf, aşiret reisleri, Anadolu tüccarı ve köylü ve işçi bu parti içinde yer almıştır. Partinin bu olumlu görüşü İzmir Ekonomi Kongresi'nin kararları ile de desteklenmiştir. 23 Nisan 1923'e toplanan bu kongrenin Cumhuriyet'in tarihinde önemli bir yeri vardır. Kongreye tüccar, esnaf, işçi ve köylü temsilcilerinden başka geniş bir idareci aydın kadrosu da katılmıştır. Kongreye İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası bir ön tasarı ile gelmiş ve alınan kararlara bu tasarının büyük etkisi olmuştur. Zayıf bir kadro ile kongreye katılan işçi birlikleri kağıt üstünde kalan bir sendika kurma ve grev hakkından başka bir şey elde edememişlerdir. Çoğunluğu oluşturan çiftçi delegelerin ise sadece toprak sahiplerini temsil ettiği daha o vakit ileri sürülmüştür. Kongrenin çoğunluğunu meydana getiren çiftçi delegeleri, çiftçilerin ıstırabını sayarken zannetmiştim ki Türk köylüsü bütün kuvvetiyle kongrede temsil edilmektedir. Oysa orada köylümüzü ezen dertten, topraksızlık, hiç söz edilmedi. Hatta işletilmeyen çiftliklerin köylüye dağıtılması teklif edilince önce çiftçi delegeleri başkaldırdılar. Dipnot 3. Ahmet Hamdi, Türk İktisat ve Ticaret Mecmuası, Zavallı Köylü, İstanbul, 4 Ağustos 1339, No 22. Bu ekonomi kongresinin tutanakları yayınlanmıştır. Bak, Gündüz A. Ökçün, Türkiye İktisat Kongresi, Ankara, 968, Siyasal Bilgiler Fakültesi yayınları, 262. Gerek Halk Partisi'nin dayandığı sınıfsız cemiyet anlayışı, gerek İzmir Ekonomi Kongresi'nde alınan kararlar, Kuvayi Milliye yıllarındaki köklü reform eğiliminin kaybolduğunu göstermektedir. Yeni bir devreye girerken idareciler, toplumun dayandığı sınıflar dengesinde ve toprak mülkiyetinde köklü değişmelere girmek istememişlerdi. Buna karşılık reform istekleri savaş yıllarında sözü bile edilmemiş bazı konulara yönelmiştir. Bunlar kanunlar sistemi, din eğitimi, yazı, kılık kıyafet ve laiklik gibi konulardır. Reformların aldığı bu yeni yön Türk fikir tarihinin genel akışına uygun düşmüştür. 1925'te doğuda patlayan Kürt isyanının ve onu izleyen ayaklanmaların şeriat ve hilafet temeline dayanması Mustafa Kemal ve arkadaşlarına gelişen reformları tamamlamak olanağını verir. İsyanı bastırmak için kabul edilen Takrir-i Sükun Kanunu 4 yıl yürürlükte tutulur. Kanun hükümete verdiği olağanüstü yetkiler kullanılarak yeni reformlar kanunlaştırılır. Uluslararası takvim ve rakamların kabulü, şapka giyilmesi, medeni kanunun kabulü, din ve devletin birbirinden ayrılması, Latin alfabesinin kabulü bu arada gerçekleşmiştir. Eski devrin kalıntıları böylece asker ve bürokratların desteğiyle birer birer yıkılır. Bunların yerine yenilerini koymak, Türkiye'nin bünyesine uygun kurumları yaratmak ve işletmek işi Türk aydınlarına düşmektedir. Osmanlı reform yılları iki tip aydın yetiştirmiştir. Dinci tutucu, batıcı reformcu. Bunlardan birincisi medreselerden, ikincisi tanzimatla kurulan yeni okullardan yetişmiştir. Medreselerin parasız olması, öğrencilerin her ihtiyacını karşılaması, yeni okulların ise sadece büyük şehirlerde toplanması ve çoğunun da paralı olması yüzünden bu fukara halkın çocukları medreselere devam etmiş, yüksek eğitim ve ona dayalı Avrupa görmek ancak eşraf ve ayağının ve yukarı derecede bürokratların çocuklarına nasip olmuştur. Bu sosyal kökenden gelen kadro memleketin gerçeklerini tanımamaktadır. Paris'i söz gelimi Sivas'tan daha iyi bilen bu reformcu aydınlara Batı'nın kanunlar sistemini kabullenmek, Batı'da kurulan üst yapı kurumlarını kopya etmek, Türkiye'nin sorunlarını çözmek için yeter görmüştür. Batı'daki kurumların sosyal yapıya sıkı sıkıya bağlı olduğu ve bu yapı içinde yavaş yavaş geliştiği reformcu aydınlarımızın pek dikkatini çekmemiştir. Oysa Batı, bireyci demokrasiye dayanan kurumlarını sanayi devriminin sonucu olarak ve büyük ölçüde sömürgelerden elde ettiği gelirin desteğiyle kurmuş ve yaşatabilmiştir. Bu üst yapı, halkının %90'ı okuma yazma bilmeyen, din, tarikat ve aşiret liderlerinin etkisinde bulunan, sanayini henüz kuramamış bir Türkiye'nin gerçeklerine uymuyordu. Genç Cumhuriyet'in önünde duran büyük ve köklü yapı değişmeleri, Batı'nın ekonomik sistemi ve bireyci görüşüyle gerçekleştirilemeyecekti. Söz gelimi, 1924 Anayasası'nın 74. maddesi, Türkiye'de köklü bir toprak reformunu her zaman önlemiştir. Dipnot 4. Madde 74. Umumun faydası için gerekli olduğu usulünce belirtilmedikçe ve özel kanunlara göre değer parası peşin verilmedikçe hiç kimsenin malı ve mülkü elinden alınamaz. Kanunun bu sakıncası ancak 1937 yılında bir anayasa değişikliğiyle ortadan kaldırılmış ve kapsamlı bir toprak reformuna yol açabilmiştir. Aynı şekilde devletin tarım hayatına devrimci bir şekilde yapacağı her müdahalenin medeni kanunumuzun bireyci ve liberal ilkeleri ile her zaman çatışması mümkündür. Dipnot 5. Barkan Ömer Lütfü, Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu, İstanbul 1946, sayfa 55. Dikkate değer nokta şudur ki, pratik idare zorunluluğu ile eğitim siyasi niteliği bu bireyci görüşün ve siyasi demokrasi anlayışının dışında kalmıştır. Türkiye'de gerçekleştirilen bütün reformlar yalnız kişi haklarını değil, zaman zaman Cumhuriyet Halk Partisi'ni hatta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni baskı altına alıp ve zorlayarak yapılmıştır. Cumhuriyet hiçbir zaman basın özgürlüğüne, insan haklarına tümden saygılı olmamış ama bir terör idaresi de kurmamıştır. Burada önemli reform kanunlarının, Takrir-i Sükun Kanunu'nun ve İstiklal Mahkemeleri uygulanmasının yürürlükte olduğu yıllarda yapılmış olmasını hatırlatmakta fayda vardır. İleride görecektir ki, devrimciler bu bireyci görüşün başka bir eksiğini 1930'larda görecekler, ekonomide plancılığı, devletçilik deneyeceklerdir. Türkiye'de dinci tutucu kadro sosyal kökenleri bakımından halka daha yakın olduğu halde bunlar da Türkiye'nin gerçeklerine uygun çözüm yolları ileri sürememişlerdir. Siyasi buhranın en büyük olduğu zamanlarda sadece hilafet ve saltanat makamının korunmasını istemekle kendilerinin saf dışı edilmesini kolaylaştırmışlardır. 1929 yılında patlayan dünya ekonomik buhranı Türkiye'yi eski kurumlarını yıkma işini tamamlarken yakalar. Buhranın Türkiye'deki etkisi özellikle buğday fiyatlarının büyük ölçüde düşmesi şeklinde görülür. 1929 yılında 1 metre yünlü kumaş 55 kilogram buğdaya alabilen köylü, 1931 yılında aynı kumaşa 160 kilogram buğday ödemek zorunda kalır. Buğday fiyatları kilosu 15 kuruştan 3-4 kuruşa kadar düşer. Dipnot 6. Derin Haldun, Türkiye'de Devletçilik, İstanbul 1940, sayfa 160, Tekeli İlhan İlkin Selim, Uygulamaya Geçerken Türkiye'de Devletçiliğin Oluşumu, Ankara 1982, Orta Doğu Teknik Üniversitesi yayını. Kuruluş güçlüklerine eklenen bu ekonomik sıkıntı Türkiye'de ciddi huzursuzluklar doğurur. Hoşnutsuzluğunu kanalize etmek için Mustafa Kemal yakın arkadaşı Fethi Bey'e, Okyar, bir muhalefet partisi kurdurur. Bu serbest fıkra, cumhuriyetçilik ve laiklik ilkelerine sadık kalacak ve Mustafa Kemal'e değil, hükümete muhalefet edecektir. Serbest fıkra umulduğundan büyük bir hızla gelişir ve seçimlerde söz sahibi olmaya başlar. Bunun üzerine Mustafa Kemal fırkayı kapatır. Fakat bu yolla halkın memnuniyetsizliğinin ortaya çıkması, liderleri kurdukları idarenin bir muhasebesini yapmaya zorlar. Mustafa Kemal yanına kalabalık bir uzmanlar grubu olarak memleketi dolaşmaya çıkar. Halkla görüşüp yakınlamaları dinler. Görülür ki memur kitlesinden başka çok az kimse yeni rejimden memnundur. Geniş köylü zümresinin ve işçi kitlelerin hayatından bir düzelme meydana gelmemiştir. Türkiye Cumhuriyeti halkın %80'i köylerde yaşayan geri bir tarım memleketi devralmıştır. Rejimin kurulması ise ekonomik çöküntünün en ağır olduğu bir zamana rastlamıştır. Pek küçük birimler halinde 40 binden fazla köye dağılan geniş kitle devamlı savaşlar ve yokluklar içinde evini barkını, çiftini çubuğunu dağılmış bulmuştur. Köylerin gerek birbirleriyle gerek şehirlerde ilişki olanakları pek kıttır. İç pazar gelişmemiştir. Köylü üretimini basit aletlerle ancak kendi ihtiyacı için yapmakta, pazar ve sürüm imkanları bulamamaktadır. Ciddi bir sanayileşme için birikmiş kapital yoktur. Osmanlı İmparatorluğu'nun sert merkezi idaresi, sermaye yağan bir burjuvazinin gelişmesine imkan vermiştir. Doğuda ve güneydoğuda halk büyük ölçüde derebeylerin, ağların baskısı altındadır. Dipnot 7. Bazen 40-50 köyün evleri, insanları ve hayvanları ile bir ağanın malı olduğu görülmektedir. Ulu, Naşit, Derebey ve Dersim. Ankara 1932. Sayfa 17. 1935 yılında dahi Türkiye'nin dışa sattığı mallar toprak mahsullerinden ibaret kalmıştır. Türkiye bu geri tarım memleketi olmaktan kurtulup sanayileşmedikçe reform hareketlerinin köklü ve tutarlı olması mümkün olmayacaktı. Batı toplumları geri tarım memleketi olmaktan kurtulmak için bütün bir 19. yüzyılı harcamışlar ve uzun zaman çalışan kitlelerin emeklerini ucuza kullanmak imkanı bulmuşlar. Onların haklarını istedikleri gibi kısıtlayabilmişlerdir. Üstelik Hindistan'ın, Orta Doğu'nun ve Çin'in sömürge gelirleri Batı sistemini beslemiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin böyle zengin kaynakları yoktu. 1925 Kürt ayaklanmasının ardından Kerkük petrollerini de kaybetmişti. Batı kendi başının derdine düşmüş, 1930 buhranı ile ard arda kapanan fabrikalarını, işini kaybeden kitleleri korumak ve kurtarmak çabasındaydı. İkinci Dünya Savaşı kapıyı çalana kadar Batı Türkiye'ye 40 paralık bir kredi açmamış, ekonomik yardımda bulunmamıştır. Ancak savaş korkusu Avrupa'yı sarınca İngiltere 1938 yılında Türkiye'ye ilk krediyi açacaktır. Çünkü çıkacak bir savaşta Türkiye'nin stratejik durumu önemlidir. Türkiye Cumhuriyeti genel bütçesinin %30'unu silahlı kuvvetlerine ayırmıştır. Devletin güvenliği için bu zorunlu bir harcamaydı. Bu giderleri ilk 10 yıl içinde çığ gibi büyüyen, bir türlü sınırlanamayan bürokrasinin giderlerini de eklemek gerekecektir. 1932 yılında bütçenin %34'ü devlet ücretlilerinin maaşlarına gidiyordu. Dipnot 8. Akdan Tahir. Kingsbury, The Public Service in Turkey, Brussels, 1955. International Institute of Administration Service. Bunlara Osmanlı borçları için Diyanet Umumiye'ye ödenmesi gereken ve bütçenin %18'ini götüren uygulamayı da eklemek gerekiyor. O vakit Türkiye'nin elinde kendi kalkınması için kullanabileceği pek kıt bir kaynak kaldığı görülecektir. Elde kalan bu kıt ulusal geliri Türkiye'nin bir kalkınma programı içinde seferber ettiği söylenemez. Memlekette geçmişten sürüp gelen nedenlerle özel kişilerin elinde toplanmış kapital yoktu. Bilgili ve deneyimli iş adamı yoktu. Elde kalan tek kaynak halkın çalışma gücüydü. Bunun emekte ve gelir bölüşümünde dengeli bir kalkınma planı içinde harekete geçirilmesi mümkündü. Halk Partisi'nin kuruluşu ile iş başına geçen aydınlar böyle bir kalkınma programı geliştirememişlerdir. Daha ileri giderek denilebilir ki bu aydın takımı halkla sağlıklı ilişkilere bile girememiştir. Taşra'da eşraf ve ağalar, büyük kentlerde de yukarı dereceden bürokratlar halkla devletin arasına girmişler, onların birbirine destek vermesini önlemişlerdir. Halk kitleleri devrimlere karşı gelmemiştir ama onlardan candan destek de vermemiş, onların kendi hayatına düzelmeler sağlayacağına inanmamış, yeni idareye canla başla sahip çıkmamıştır. 1930'lara kadar köylü kitlesinin hayatını doğrudan ilgilendiren tek ekonomik karar, aşar vergisinin kaldırılması olmuştur. Yeni idare bu kararı büyük bir ekonomik başarı olarak ilan etmiştir. Bütçe gelirinin %40'ını yok eden bu karar, Başbakan İsmet Paşa, İnönü'nün deyimiyle sert bir operasyondur. Bu verginin kaldırılmasıyla ortaya çıkan açığı kapamak için hükümet, gaz, tuz, tütün gibi tekel ürünleri fiyatını artırır. Devlet memurları üst üste aldıkları maaş zamları ile bu fiyat artışlarına karşı korunurlar. Böylece bütün yük gene bu ürünlerin asıl alıcısı olan köylünün omuzlarına biner. Kısa bir zaman sonra da yeni vergiler konur. Söz gelimi yol vergisi. Bu verginin çok kötü bir yanı vardır. Zenginden de, fakirden de hükümet yetişkin kişi başına 8 lira vergi ister. İl idare kurulları bu 8 lirayı 12 liraya kadar çıkarırlar. Bir tüccar, bir fabrikatör ve fakir bir köylü ailesi de aynı vergiyi ödemekle yükümlüdür.